Adımız yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15'i 3 dakika geçiyor ve TRT Memleketim FM ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ortak olarak yayınladığımız Hayatın Sesleri siz kıymetli dinleyicilerimiz için bugün de başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de saatlerimiz 16'yı gösterene dek yaklaşık 1 saat süresince canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Ve hem güzel müziklerimiz olacak hem çok değerli konuklarımız olacak, çok özel, çok güzel konuları sizlerle birlikte paylaşacağız. Tabii ki sizlerin de değerli katkılarını bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Türkiye'nin alan kodu çift 090, hemen sonrasında 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz yoluyla da bize ulaşabilir, konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri olarak da yine bize ulaşıp hem iletilerinizi ulaştırabilir hem de konuklarımıza sorularınızı, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu ve düşüncelerinizi ulaştırabilirsiniz. Bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Güzel müziklerimiz olacak ama dedim ya, çok özel, çok güzel konuklarımız var. Onlar da hangi konuları konuşacağız, çok kısaca bahsedeyim. Nörolog, uzman doktor İsmail Kaan Kayahan hocamızla Alzheimer'ı konuşacağız. Ve sonrasında Türkolog, Profesör Doktor Mustafa İsen hocamızla da Osmanlı Hanedanı'nda sanatı konuşacağız. Bir müzik arası, sonrasında programımız başlıyor.
Şeyler oluyor bana.
Elif Turan'dan dinledik. Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Biz de kıymetli dinleyicilerimizi bekliyoruz. Bugün canlı yayınımıza Hayatın Seslerindeyiz. Sizleri de bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Özel konuklarımızdan ilkini stüdyomuza aldım. Çok değerli hocamız, nörolog, uzman doktor İsmail Kaan Kayahan stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Değerli hocamızla bugün Alzheimer'ı konuşacağız. İsim olarak hep duyarız, hep biliriz. Çoğumuz unutkanlığın birebir Alzheimer'a eşit olduğunu iddia ederiz ama detaylarını değerli hocamızdan öğrenelim. Doğru mudur hocam? Alzheimer direkt unutkanlık mıdır? Demans diye duyduğumuz sözcük birebir Alzheimer'ın karşılığı mıdır? Sizden alalım.
Şimdi öncelikle her unutkanlığın Alzheimer olmadığını söyleyelim. Her unutkanlık demans da değil. Demans Türkçe'de bunama olarak karşılığı olan Latince bir terim. Alzheimer bunamaya sebep olan hastalıklar silsilesinin içerisinden sadece bir tanesi. Bunama kavramına baktığımızda bu sadece gündelik unutkanlıklarla sınırlı bir durum değil. Yüksek kortikal fonksiyonlar olarak bildiğimiz tanıma, anlamlandırma, ilişkilendirme, karar verme gibi, hesaplama, yön bulma gibi tüm üst kortikal yeteneklerin hastalıktan hastalığa değişmekle birlikte bir arada, bazı hastalıkta, bazısı daha önce, bazı alt gruplarda, diğeri daha önce ama hepsinin bir arada yavaş yavaş ortadan kaybolması ile ortaya çıkan bir hastalık grubu demans. Alzheimer da bunların içerisinden bir tanesi. Aslında en geniş grubu. Yani bütün bunama hastalarının yaklaşık %50-55'i serisine göre değişmek üzere Alzheimer hastalığından muzdarip. Ve bir hastalığın bunama olarak kabul edilebilmesi için de sadece sıradan günlük unutkanlıklarla yola çıkmak doğru değil. Yani eşyamı koyduğum yeri bulamıyorum, 10 dakika sonra hatırlıyorum.
İşte o benim.
O hepimiziz zaten. Televizyonda bir sanatçıyı gördüm, tüh adı neydi? 10 dakika sonra geldi aklıma. Bunlar bunama değil. Bunlar günlük hayatın içerisinde fiziksel ve ruhsal yorgunluklarla ve bu yorgunluklar arttıkça da daha sık karşımıza çıkabilecek olan durumlar. Özellikle de ileri yaşlarda ruhsal sıkıntılar, depresyon, bunaltı bozukluğu gibi durumlarda erken bellek dediğimiz olup biteni anlık kaydetme, mesela eşyanızı koyduğunuz yeri hatırlama gibi şeyler ya da dün akşam ne yediğinizi hatırlama gibi şeyler. Bu tür ruhsal bozukluklarda, depresyonda, bunaltı bozukluğunda yaşlı hastalarda özellikle çok sık biçimde etkileniyorlar. O nedenle de kimi zaman sadece basit bir depresyon yüzünden Alzheimer tedavisi alan hastalarla karşılaşabiliyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor.
Evet, o tedaviyi almaya başlama konusunda demek ki bir uzmandan görüş almadan kendi kendine ya da bilmiyorum ne çeşit duygu ve düşüncelerle Alzheimer hastalığına kapıldığını öğrenmiş olabilir sizce.
Yani bu evet bir kısmı tabii ki hani komşunun tanısıyla ya da eczacının tanısıyla olabiliyor ama bir kısmı da hekim hatası olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu özellikle Alzheimer hastalığının toplumda tanınırlığı arttıktan sonra insanların da bu konuda artık kendilerine yönelik kaygı çekmeye başlamalarından sonra
demek ki ben Alzheimer oldum diye düşünüp olmuş internete başvurup internetteki tabii o engin bilgileri edinip.
Evet, öyle bir sıkıntımız da var. Kombimiz bozulduğu zaman internetten bilgi indirip tamir etmeye çalışmayız ama konu kendimiz olunca ne yazık ki bunu yapıyoruz. Kombiye acıyoruz, kendimize acımıyoruz.
Peki o zaman, büyük bir hata. Hocam o noktada gerçekten Alzheimer olup olmadığını bir doktorun anlaması için hangi belirtilere ihtiyaç duyulur?
Şimdi Alzheimer hastalığı ile ilgili demin dediğim gibi yüksek kortikal fonksiyonların bir arada bozulmaya başlamış olması lazım. Sadece yakın hafızadaki ufak tefek bozukluklar değil. İlişkilendirme, anlamlandırma, hesap yapma gibi diğer fonksiyonlarda da belirli miktarlarda bozulma gerçekleşmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili klinik testlerimiz mevcut. Soru cevap biçiminde yürütülen bellek ve yüksek kortikal fonksiyon testleri. Burada belirli puan skalalarımız var. Bunlara göre bir tablonun sadece basit bir unutkanlık mı? Yoksa gerçekten bir yıkımsal beyin hastalığına bağlı ortaya çıkmakta olan bir demans mı olduğunu ilk önce orada sınıflandırıyoruz. Bu sınıflandırmanın sonrasında sebep araştırmaları ortaya çıkıyor. İkinci basamakta yapmamız gereken budur. Birçok sebeple bunama gelişebilir. Bunların bir kısmı durdurulabilir, bir kısmı geri döndürülüp iyileştirilebilir sebeplerdir. Bir kısmında ise Alzheimer'da olduğu gibi sadece bir miktar iyilik sağlayabilecek, bize zaman kazandırabilecek tedavilerle kısıtlıyız günümüzde.
Peki hocam, hep yaşlılar mı yakalanır Alzheimer'a? Genç bir hastada olabilir mi Alzheimer'a yakalanan?
Alzheimer'la ilgili çok genç vakalar da tanımlandı. 20'li yaşlarda ortaya çıkan vakalar da söz konusu. Özellikle Alzheimer aileleri, spesifik bazı genleri taşıyan çok kısıtlı sayıda kişilerde, çok genç yaşlarda, başlangıçlarda söz konusu. Ama genel olarak bu hastalığın ortaya çıkmasında sıklaşma dönemi 60 yaş ve sonrası. Ve yaş ilerledikçe çok büyük bir hızla artış gösteriyor. Yani ortalama 60 yaş grubunda %2-2,5'lar civarında toplumda görülen bu hastalık 85 yaş grubuna baktığımızda %40'lar civarında görülmeye başlıyor. Bu parabolik dediğimiz, hani bir yaş eğri. Bir eğri, yaş bir arttı, hastalık görülme sıklığı bir arttı gibi bir gibi gidiş değil. Hastalığın görülme sıklığı çok hızlı bir biçimde yükseliş gösterdiği için yaşla birlikte muhtemelen herkesi 100 yaşına kadar yaşatmayı başaracak olsak, çok seçilmiş özel bazı bireyler haricinde hemen herkes de bu tür bir beyin fonksiyon bozukluğuyla karşılaşacağız gibi görünüyor.
Peki biz şu anda o unutkanlıkları bir yana koyduğumuzda, hani bu işin gerçekten doktor tarafından Alzheimer olduğu kanısı yerleştiyse seyri nasıl ilerleyecek? Örneğin 30 yaşında, 40 yaşında veya sizin dediğiniz gibi 60 yaşında bu hastalığa yakalanmış olsun bir hasta. O seyir nasıl devam edecek? Ne zamana kadar bu unutkanlık
ne kadar artabilir? Ne kadar artabilir? Alzheimer tanısı konduktan sonra normal yaş gruplarında, 60-65'ten itibaren olan yaş gruplarında konuşacak olursak, Alzheimer tanısı konduktan sonra Alzheimer'a bağlı olarak hastanın kaybedilmesi ortalama 10 ila 15 yıl civarında sürüyor. Bunun daha geç olanları, daha hızlı olanları mevcut olmakla birlikte genel ortalama bu civarda. Hastalığı 3 temel evreye ayırıyoruz. Erken, orta ve geç dönem Alzheimer olarak. En son safhaya geldiğinde hasta artık her türlü fonksiyonu unutmaya başlıyor. Yürümeyi, hareket etmeyi, yutkunmayı, herhangi bir hareket yapamaz hale geliyor.
Kendine yemek yiyemez hale geliyor.
Yatak bağımlı, karın cildi üzerinden mideye takılmış bir hortumla beslenme durumunda olan, çevresel uyaranlara hiç yanıt vermeyen hastalar haline geliyorlar. Ve daha sonra bu hareketsizliğin komplikasyonlarıyla genelde hastaları kaybediyoruz. Genel seyrimiz dediğim gibi 15 yıllar civarında. Şu an var olan tedavi yöntemlerimiz bu süreyi pek uzatmıyor. Ama bu sürenin nispeten daha kaliteli geçmesini sağlayabiliyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Var olan elimizdeki tedavilerle tanı konduktan sonra hastayı ortalama 1 ila 1,5 yıl filmi geri sarıyoruz. Ve tekrar oynatmaya başlıyoruz. Yani artı 1-1,5 yıl kazandırılmış oluyor. Ve sonrasında seyir yine başlangıçta olduğu hızıyla bir şekilde devam ediyor.
O zaman kanser gibi bir tedavisi olmayan hastalıktır diyebiliriz. Doğru mu?
Tabii. Sonuçta temelde yatan mekanizma üzerinde henüz etkili olabilmiş bir durumumuz yok. Yani beyinde gerçekleşen hücre kaybını durduracak bir tedavi, bunun üzerinde çok yoğun ve çok yönlü çalışmalar hala yürütülüyor.
Evet, en son Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çalışma okumuştum. Umut verici gelişme olarak değerlendiriliyor ama
birçok yerde bununla ilgili çalışmalar var. Hastalığın birçok yönüyle saptanan, içeride yanlış giden mekanizmaların birçoğuyla ilgili engelleyici, bloklayıcı ya da ortamda oluşmuş hücre ölümüne sebep olan maddeleri temizleyici olarak çalışabilecek ilaç grupları üzerinde yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Ancak henüz bunların içerisinden geniş klinik toplumsal çalışmalar düzeyine kadar gelmiş herhangi bir ilacımız yok.
Peki hocam, şimdi Alzheimer olan bir hastanın aslında kendisi kadar çevresindekiler de etkileniyor. Ne yazık ki oğlu, kızı, eşi, annesi, evet, babası hayattaysa. Sanıyorum onlara da çok büyük yük ve çok büyük görevler düşüyor. Onlara kesinlikle önerileriniz nasıl olur?
Şimdi öncelikle birinci derece yakını Alzheimer olan kişilerde, özellikle de bakımı kendileri üstlenmişler ise, depresyon, bunaltı bozukluğu gibi ruhsal sıkıntıların görülme oranı %70'ler civarında. Hı hı. Gerçekten çok zorlu bir süreç. Bakıcı için, her kim üstlendiyse bakımı. Fiziksel olarak zorlu olduğu kadar ruhsal olarak da zorlu bir süreç. Çünkü Alzheimer hastalarında hastası olan kişiler bunları birebir yaşamıştır, deneyimlemiştir, tanıdık, hı-hı, gelecektir onlara. Bellek yitiminin haricinde birçok kişilik değişimiyle karşı karşıya kalıyoruz.
Karakteri mi değişiyor hastanın?
Evet, belirli değişiklikler oluyor. Bu konuda biraz empati yapmak lazım. Karşınızdaki kişi zamanla, uzayla, toplumla bağlantılarını yitirmekte olan ve erken döneminde bunun da farkında olan biri. Bu dönemde bu kayıplarının yerine bir şeyler koyabilmek için bazı reaksiyonlar geliştirebiliyor. Ne gibi? Suçlayıcılık gibi, paranoya gibi, hı hı, kötülük görme sanrıları gibi, saldırganlık gibi.
O kadar ciddi boyutlara
ulaşabiliyor. Hı hı. Evet, Alzheimer hastalarının çok büyük bir kısmı, %90'ı ve fazlası, psikiyatrik ilaçları da beraberinde kullanırlar bu reaksiyonları kontrol altında tutabilmemiz için. Hı hı. Eğer bakıcı kişi, hastanın yakını bunları bir hastalık semptomu gibi görmez de
Kişisel algılarsa
bunun psikolojik yükü çok ağır oluyor. Öncelikle kendilerini bundan soyutlamanın bir yolunu bulmak durumundalar. Yani sen bana ilaç vermiyorsun, beni zehirleyip mirasıma konmaya uğraşıyorsun, benim param buradaydı, sen çaldın, götürdün, harcadın vesaire vesaire. Aklınıza gelebilecek her türlü ekonomik ya da sosyal suçlayıcılık tavırlarını.
Kendi çocuğu bile olsa bunu karşıya yapıyor. Tabii, anne baba doğrudan olsa bile.
Evet, bunları yaptıkları durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Ve bakıcı kişi bunları gerçekten ona söyleyenin annesi babası olduğunu düşünürse, bunun bir hastalık semptomu olduğunu bir kenara yazıp ona göre ruhunu hazırlamazsa çok ciddi biçimde etkilenebiliyor. Bundan mutlaka uzak durmak lazım. Öncelikle karşınıza çıkan bu reaksiyonlar sizin o birinci derece yakınınızın, annenizin, babanızın, eşinizin gerçek duyguları ve düşünceleri değil. Bunlar hastalığın birer semptomu. Hı hı. Ağrı gibi, sancı gibi, döküntü gibi, akıntı gibi bir şekilde bununla başa çıkmanız gereken bir semptom.
Evet.
Bunu kişisel olarak üzerinize almayın. En başta yapılacak tavsiye bu. Hı hı. Bir ikincisi, gecesi gündüzü olmayan çok uzun soluklu ve devamlı yapılması gereken bir iş olduğu için mutlaka yükü paylaşın, mutlaka yardımcı bir şey bulundurun. Yani bu hastanın bakımını kardeşler arasında paylaşmak olabilir. Hı hı. Bu bakım işlerinden anlayan birini evinizde bulundurmak olabilir. Ya da bu yük sizi aştığı zaman hastanıza tıbbi olarak da iyi bakılacağından emin olduğunuz bir yaşlı bakım merkezinde ikametini sağlamak olabilir. Hı hı.
Yaşlı bakım merkezleri bu konuda mutlaka hani Alzheimer bir hastaya bakma konusunda bilgi sahibidirler. Ama onun yine özel bir bakımı olmalı. Aynı az önce çocuğuna söyleyebildiği cümlelerin aynını, tabii, belki de orada çalışanlara, tabii, söyleyecek ve onlar da kişisel algılayabilecekler.
Bunlar sıklıkla zaten oluyor bu merkezlerde ama son 10-15 yılında Türkiye'nin bu konuda çok şey değişti. Artık yaşlı bakım merkezlerindeki popülasyonun büyük kısmı demans hastası. Ve bu merkezler yine sıklıkla kurum hekimlerinin yanı sıra bir nöroloji ya da psikiyatri uzmanından da destek alıyorlar. Hastaların ilaçlarını bunlara göre düzenliyorlar. Personellerini buna göre eğitiyorlar. Kendi binaları içerisinde yaptıkları düzenlemeyle hasta gruplarını buna göre ayırıyorlar. Olabildiğince konuya hakim hasta bakıcı ve hemşirelerle bu hizmetleri vermeye çalışıyorlar. Yani dediğim gibi 10 yıl önceki hal şu anda tamamen tersine dönmüş durumda. Hasta bakım merkezleri, yaşlı bakım merkezleri bu konuda bayağı bir yol kat ettiler.
Hatta anladığım kadarıyla bu tür hasta bakım yaşlı merkezleri belki çocuktan, anne babadan bile daha iyi bir bakım sağlıyor sizin anlattıklarınızda.
Tabii sağlama imkanları
daha
fazla. En azından
daha çok biliyorlar bu durumun nasıl gerçekleştiğini.
Tabii ki bunu hem daha çok biliyorlar hem devamlı bir şekilde tıbbi personel bulunduruyorlar. Yani 24 saat hemşirenin olduğu, kurum hekiminin günde en az 2 saatten haftada 5 gün 6 gün merkezde bulunduğu, gerekirse başka dış hekimlerden destek alınabilen bir yerden bahsediyoruz. Ve bir hasta yakınının tecrübesi sadece kendi hastasıyla sınırlıyken onlar 10 yıldır 15 yıldır bu konuda bu tecrübe kazanmış durumdalar.
Hocam bir de bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak, hem hasta hem hasta yakınlarına yardımcı olmak için kurulan sivil toplum kuruluşları var, vakıflar, dernekler var. Bu farkındalığı gerçekten yaratabiliyor mu bu kuruluşlar?
Benim izlediğim kadarıyla yine son 15-20 yıl içerisinde bu farkındalıkta çok ciddi bir artış var ve evet, bu kurumların da bu konuda çok büyük katkısı oldu. Özellikle bizim toplumumuzun kültürel yapısı üzerinden temel bir sıkıntımız vardı. Bu tarz rahatsızlıklar saklanırdı. Yani temel reaksiyon ben anneme babama bunak dedirtmem, kol kırılır, yen içinde kalır şeklindeydi. Bunun artık utanılacak bir durum olmadığı, bir hastalık olduğu, bakım ve tedavi gerektirdiği toplum geneli tarafından belirgin biçimde kabul görmeye başlandı. Mesela 1995 yılı içerisinde yapılan araştırmalarda ortalama 100 Alzheimer hastasının sadece 5'inin bir kez olsun doktor karşısına çıkmış olma ihtimalinden bahsediyorduk. Şimdi bu sayı 80'ler 85'ler civarına ulaştı. Gerçekten durumun farkına varmak ve doktor desteği almak toplumumuzda giderek yaygınlaşmış durumda. Ve öte yandan bir de bende var mı ya da olacak mıyım kaygısıyla doktor başvurularında da belirgin biçimde artış var. Bir yandan iyi. Hem genel sağlık kontrollerinin yapılması açısından hem Alzheimer olmasa da diğer olası tedavi edilebilir demans gruplarına yönelik risklerin saptanması ve tedbir alınabilmesi açısından. Ama öte yandan hani bunu bir takıntı haline de getirmemek gerekiyor.
Tabii her unutkanlığı programın başında söylediğimiz gibi Alzheimer diye düşünmemek gerekiyor.
Yani bu kaygıyı çok içselleştirip bunu da özellikle ailesinde yakın akrabalar içinde Alzheimer vakası olan ailelerde görüyoruz. 4-5 ayrı merkezden çektirebildiği kadar MR'la, EEG ile kucağında gelip yine tatmin olmadan giden ve bu kaygısını yatıştıramayan kişilerle de karşı karşıya kalıyoruz. Bu da hastalık yokken hastalığı yaşamak gibi bir şey. Hastalığınız yokken hastalık yüzünden hayatı kaçırmak gibi bir şey. Bu yoğun kaygı
da zarar.
O da zarar.
Fazlası da zarar, eksiği de zarar. Sizin gibi değerli hocalarımızın bu tür hem programlarda bu konuyu anlatmanız hem de hastalarınıza ve hasta yakınlarına detaylı bilgi vermeniz sayesinde belki ve hem de bu sivil toplum kuruluşlarının o farkındalık çalışmaları sayesinde sanıyorum Alzheimer hastalığı da bilinen hastalıklar arasında olacak. Umuyorum gelecekte hani dediniz ya tedavisi yok gibi görünmekle birlikte tam olarak tedavisi sağlanabilen bir hastalık haline dönüşür diye
önümüzdeki 10 yılın içerisinde çok ciddi gelişmeler beklediğimiz hastalık gruplarından bir tanesi Alzheimer'da.
10 yıl kısa bir süre.
Evet, kısa bir süre. Sonuç olarak 1950'lerde ülkemizde yaşam ortalamalarına, nüfus çalışmalarına baktığınızda erkeklerde 49, kadınlarda 54 gibi bir yaş durumumuz vardı.
Şimdi en azından yaş biraz
şimdi
olsun yükseldi.
Şimdi kalp ve damar sisteminin hayatta kalırlık süresini uzatarak 70-75'ler civarına ulaştık. Bundan sonraki adım sırada karşımıza çıkan herkes 75 yaşlarını bulmaya başlayınca Alzheimer hastalığı. Bunun da bir çaresi bulunacak. Bir gün gelecek. Bu da liste dışı kalacak. Ondan sonra hangi organla uğraşacağımızı o gün geldiğinde düşüneceğiz.
Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Bugün sevgili dinleyicilerimiz nörolog uzman doktor İsmail Kaan Kayahan'la Alzheimer'ı konuştuk. Değerli hocamıza verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun.
Bir müzik arası verelim, sonrasında diğer konuğumuzu stüdyomuza alalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Harika bir Mahur Peşrev dinliyorsunuz. Bir yandan biz değerli hocamızla sohbet ederken Peşrev de şöyle hafif hafif fondan devam etsin. Çok değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Türkolog, Profesör Doktor Sayın Mustafa İsen. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, çok özel bir konuyu konuşacağız. İşte bu müzikten de anladığınız gibi Osmanlı Hanedanı'nda sanatı, özellikle şiir üzerine yapılmış olan o belki besteleri, o şiirleri buluşturacağız sizlerle. Osmanlı padişahları tarihte sadece kazandıkları zaferlerle, mücadeleleriyle anılıyor. Oysa ki sahip oldukları çok ince ruh var. Osmanlı padişahlarının ve sanıyorum Türk milletinin izleri de mevcut bu ince ruhta. Tabii bu ruh şiire, müziğe, hatta minyatüre nakış nakış işlenmiş durumda. İşte bu işlemeleri değerli hocamızdan öğreneceğiz bugün. Hocam nasıl başlayalım? Arzu ederseniz sanat-devlet ilişkisiyle başlayalım. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda devletin, imparatorluğun sanata verdiği önemi hepimiz yakından biliyoruz.
Siz de ifade ettiniz. Aslında biz tarih deyince daha çok meselelere hep böyle bir siyasi tarih perspektifinden bakıyoruz. Bu da aslında öbür alanlardaki büyük birikimi biraz görmezden gelmemize vesile oluyor. Daha çok siyaseten öne çıkmış isimler gündemde tutuluyor. Bugün biraz bunu değiştireceğiz. Son yıllarda aslında kültür tarihi, medeniyet tarihi, bilim tarihi tarihin konuları arasına girmeye başladı ve özellikle ben bu kültür tarihi ve sanat tarihi noktasından baktığımız zaman bugün içinde yaşadığımız pek çok hadiseyi de birlikte görüyoruz. Yani siz Süleymaniye Camii'nden bahsettiğiniz zaman bu cami kullanılıyor. Bilmem neredeki köprüden bahsettiğiniz zaman bu köprü kullanılıyor. Bu kadar kullanımda olmasa bile biraz sonra detaylandıracağız. Osmanlı padişahlarının bir müzik uğraşısı var, bir hat uğraşısı var, bir edebiyat uğraşısı var. Bunlarla ilgili birikim yavaş yavaş keşfedilmeye başlandı. Ben hiç unutmuyorum, bu 2005 yılında Türkler diye bir sergi düzenlemiştik Londra'da. Hı hı. Çok başarılı geçmiş bir sergiydi. O serginin görüşmeleri için İngiltere'den yüksek düzeyde bir konuk ağırladık Ankara'da. Detayları görüşmek üzere. Akşam ben bir yemek verdim Kültür Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak o zaman kendisine. Yemekte, yemeğin başlangıcında benim mesleğimi sordu ve buradan hareketle de klasik şiir ve padişahların bu klasik şiirle alakaları gündeme gelince önce anlamadı açıkçası. Ne yani, siz bana şunu mu söylemek istiyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın bugün elimizde kayıtlı divanları mı var, şiirleri mi var? Bunlarla ilgili bilgiler mi var elimizde dedi. Evet dedi.
İnanamadı.
Ve gerçekten inanamadı. Bu bir batılı için çok anlaşılması o kadar kolay bir şey değil. Yani şöyle bir şey düşünün. Napolyon'un bugün elimizde büyük bir kitap olabilecek şekilde şiirleri olsaydı bunun nasıl bir yansıması olurdu toplumsal yapı çerçevesi içinde. Oysa Osmanlı padişahlarının neredeyse ilk padişahtan sonuncusuna gelinceye kadar hemen hemen hepsinin bugün elimizde kayıtlı divanları var. Hatta bunların içinde öyle örnekler var ki mesela Kanuni Sultan Süleyman işte en görkemli padişahlarımızdan bir tanesi, siyasi tarihteki ağırlığı malum. Ama bu kadar çetin mücadelelerle geçmiş hayatı çerçevesi içinde Osmanlı'daki profesyonel düzeyde şiir yazan mesela Zati gibi yahut Hayali Bey gibi yahut Fuzuli gibi, Baki gibi isimlerden daha çok sayıda şiir yazmış birisidir.
Hatta bir cümlesi ezberimdedir. Hatırlıyorum ben öğrenciyken bizim kitabımızın en üstünde yazardı olmaya Devlet Cihan'da bir nefes sıhhat gibi.
Evet, o sözü çok meşhurdur. O bir gazelinden alınmış bir mısradır. Bu bakımdan Osmanlı padişahları 2. Murat'la başlayan, elimizde belgelendirebileceğimiz örnekler çerçevesinde 2. Murat'la başlayan ve Sultan Reşat'a kadar devam eden çerçeve içinde hemen hemen hepsi şiirle uğraşmışlardır. Bir kere bunun şöyle bir arka planı var. Osmanlı şehzadeleri bir elit eğitim çerçevesi içinde tabiatıyla, çağının geçerli olan bilimleriyle uğraşıyorlardı. Ama bunun ötesinde mutlaka şiirle uğraşıyorlardı, mutlaka düz yazıyla uğraşıyorlardı, mutlaka musikiyle meşgul oluyorlardı, mutlaka hatla meşgul oluyorlardı. Tabii gelecekte devleti yönetecek bir isim olması açısından savaş teknolojisini de öğreniyordu, kılıç kullanmayı öğreniyordu, ata binmeyi öğreniyordu, tarih öğreniyordu. Özellikle ilk dönem şehzadelerinin büyük çoğunluğunun birkaç tane yabancı dil bildiğini biliyoruz. Başta Arapça, Farsça olmak üzere. Dolayısıyla bu özel eğitim onun üzerine konabilecek küçük bir yetenekle birleştiği zaman bu defa şiir yazmayı da gerektirebilecek bir şekle dönüşüyordu. Gerçekten 2. Murat'tan itibaren mesela Fatih Sultan Mehmet'in bugün elimizde bir divanı var. Onun oğlu Yıldırım II. Bayezid'in mürettep divan dediğimiz yani bir divanda bulunması gereken bütün ölçülere uygun şiirleri var. Onun oğlu Yavuz Sultan Selim'in Farsça divanı var ve Türkçe şiirleri var. Diğer oğlu Cem Sultan'ın elimizde hem bir mesnevisi var hem divanı var. Bunları çoğaltabiliriz. Yani Kanuni Sultan Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman'ın 5 oğlu var. 5 oğlunun 4 tanesinin şiirle meşgul olduğunu biliyoruz. Ve devam ediyor bu silsile. Dediğim gibi son padişaha kadar devam ediyor. Dolayısıyla Osmanlı padişahları başlangıçtan itibaren sanat koruyuculuğu yanında Orta Çağ'da bugünkü düşündüğümüz manada bir telif yasası olmadığı için bilimi ve sanatı teşvik etmek açısından saray, padişahlar özellikle eser veren kişilere çeşitli ödüller veriyorlardı. Ve bu ödüller sayesinde de sanatın üretilmesi ve yaygınlaştırılması isteniyordu. Bu Orta Çağ'da doğuda ve batıda bütün devlet yönetimlerinde var. Hatta tek tük batıda da şiir yazan krallar, resim yapan krallar, musikiyle uğraşan krallar var. Ama bunun böyle bütün bir hanedana yayılmış örneği neredeyse sadece Türklere mahsustur. Türklere mahsustur lafını hasreten ifade etmek istiyorum. Çünkü Osmanlı'da böyle olduğu gibi bu. Mesela kendine mahsus özel bir statüsü olan Kırım Hanları'nda da böyledir. Kırım Hanları da büyük ölçüde şiirle uğraşmışlardır. Geçiyoruz Türkmen sultanlarında böyledir. Mesela Şah İsmail bunlardan bir tanesi. O da Hatayi mahlasıyla son derece başarılı şiirler yazmış önemli isimlerden bir tanesi. Biraz daha Orta Asya'ya doğru gittiğimiz zaman Hüseyin Baykara, Timur'un torunlarından. Yine Timur'un bir başka torunu Babür. Bunlar divan sahibi. Dikkate alınması gereken şairlerdir. Yani sadece şiir karalamış da bir padişah ve şiir ilişkisi dolayısıyla gündeme alınıyor değil. Babür'ün bugün sadece divanı değil bir hatıratı var elimizde. Ki 16. yüzyılda hatırat yazma geleneği yok denecek kadar azdır böyle. Nadir örneklerden bir tanesi. Bu da çok önemli ve çok dikkate değer örneklerden birisidir. Oradan Mısır'a geçelim. Mısır'daki Memlük hükümdarları, onların da divanları var. Dolayısıyla mesela Fars sultanlarında, Fars asıllı sultanlarda bunu çok fazla görmüyoruz. Arap devletlerinde çok fazla görmüyoruz. Ama Müslüman uygarlığı çerçevesi içindeki Türk hanedanlarının neredeyse bütününün şiirle, hatla, musikiyle meşgul olduklarını biliyoruz. Hatta bu uzun şehzadelik hayatlarında bazen başka tür meşguliyetlerle de meşgul olmuşlardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın iyi bir kuyumcu ustası olduğu da bilinir.
Hocam peki bu şiirlerde daha çok hangi unsurlar onları etkilemiş, hangi konuları işlemişler ve neden o konuları tercih etmişler?
Klasik şiir aslında kendine mahsus normları olan ve kişiye çok fazla inisiyatif bırakmayan bir gelenektir. Bu manada onlar da bizim divan şiiri geleneği çerçevesi içindeki öbür şairlerin yazdıklarına benzeyen metinler meydana getirmişlerdir. Yani onlar da gazeller yazmışlar. İşte sevgiliye, övgüler, düzen. Konuşmanın sonunda Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan için yazdığı böyle bir şiir var. Yani onu
lütfeder misiniz olursa, hocam? Çok memnun
okuyalım.
Oluruz.
Ve devrin olayları ile ilgili daha çok gazel olmak üzere şiirler yazmışlardır. Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadelerinden Şehzade Bayezid var. Babasına isyan etmiş ve İran'a sığınmak zorunda kalmıştır. Babayla oğul arasında manzum karşılıklı mektuplaşmalar var.
Şimdiki atışmalar gibi.
Şimdiki atışmalar veya diplomatik yazışmalar gibi ama bunun şiir diliyle yapılmış örnekleri var.
Hatta atışmadan kastım hocam bağlamayla
tam yapılan... o bağlamda değil. O biraz halk edebiyatı, geleneğinde bir uygulama ama burada da birbirlerine cevap verecek şekilde ama bunu hakikaten bir edebi dille ve edebi ölçütler çerçevesi içinde değerlendirebilecek isimlerdir. Yani bu kadar hayatlarında şiirin, edebiyatın ağırlıklı olarak yeri var. Sadece kaside genellikle padişahlara yazıldığı için, bir padişahın padişaha kaside yazamayacağı için kaside nazım şekliyle yazılmış örnekler padişah divanlarında bulunmaz. Onun dışında öbür örnekler hangi çerçevedeyse padişahların şiirlerinde de benzer özellikler görmekteyiz.
Tabii bu şiirler aynı zamanda bestelenmiş. Az önce programı başlatırken, sizin bölümünüzü başlatırken Mahur Peşrev'i dinledik. O Mahur Peşrev'in bestesi kime ait, sözleri...
Mahur Peşrev söz yok orada sadece.
Peşrev'de yok ama hani sonrasında ama acaba sonrasında, gazel okundu mu diye merak ettim.
Sonrasında başka örneklerde tabii padişahların şiirlerinden bestelenmiş epeyce örnek var. Hatta bunlarla ilgili yapılmış albümler de var. Yani onların padişahlıklarının ve musiki şinaslıklarının güzel örnekleri var.
Kendileri de beste yapıyor mu?
Kendileri de beste yapıyor. İşte bu burada Mahur Peşrev, Gazi Girayhan'ın, Kırım Hanı Gazi Girayhan'ın ki efsanevi bir hayatı vardır. Yani bir Batı ülkesinde falan olsaydı herhalde hayatıyla ilgili onlarca film çevrilmiş olabilirdi. Yani hem büyük bir kahraman, hem büyük bir şair, hem büyük bir hattat, büyük bir nesir ustası, son derece maceralı bir hayatı var. Romanını yazmaya kalkışsanız hiçbir ekstra entrika kurmaya gerek duymaksızın, mesela İran'da bir süre hapis kalıyor, hapisten kendi çabalarıyla kaçıyor, kaçışıyla ilgili anlattığı hikayeler var. Çok dikkate değer isimlerden birisidir. Ve birin sınıf bir müzisyen. Yani bu söylediğim padişahlar arasında değil, birin sınıf müzisyenler arasında da değerlendirildiği zaman birin sınıf bir müzisyen ve birin sınıf bir şair olduğunu görmek mümkün.
Hocam Türklerde özellikle daha belirgin olarak göründüğünden bahsettiniz. İslam dini kabul edildi. Sonrasında batıya çok fazla sefer düzenlendi ve orada topraklar ele geçirildi. Doğu-batı sentezi ya da İslam dininin etkileri de yine bu şiirde, sanatta görüldü mü?
Evet, bizim klasik şiirin bir özelliği vardır. Klasik şiir, daha doğrusu din birliği üzerine kurulan medeniyetlerde bu medeniyetin içine dahil olan alt unsurlar bir süre sonra bir müştereklik gösterirler ve aşağı yukarı orada bir duygu ve düşünce birlikteliği oluşabilir. Burada bizim klasik şiir elbette İslami gelenekten etkilenmiştir ama aynı zamanda da Türk kültürünün getirdiği, yani Türk kültürüyle İslam medeniyetinin sağlıklı bir sentezinden ibaret bir yapıdır diye ifade etmek mümkün. Biraz dil de Arapça, Farsça kelimeler var ama bunları çok abartmamak gerekir. Aslında bugün de küçük emeklerle bu şiirleri anlamak mümkün.
Belirgin bir dönemde, örneğin Osmanlı'da, hani bu sanatsal çalışmalar daha fazladır diyebileceğimiz dönemler var mı?
Elbette başlangıçtan itibaren, bir kere başlangıçtan Osmanlı İstanbul'un fethine gelinceye kadar devletin bir kuruluş aşaması var. Kültürel gelişmeler, siyasi gelişmeleri belli bir mesafeden izler. Dolayısıyla devletin kurulduğu gün aynı şekilde bir kültürel başarıdan bahsedemeyiz. İstanbul fethinden sonra kültür ve sanat alanında çok önemli ataklar yapıldı, çok önemli devlet çabalar gösterdi. Oradan itibaren de aşağı yukarı 19. yüzyıla kadar bu gelenek tarihte bu kadar uzun süre belli bir perspektif ve standart üzerinde yaşamış, bunun ürünlerini ve neticelerini almış çok az örnek vardır. Hı hı. Osmanlı edebiyatı, sanatı bunlardan birisidir. Şu kadarını da söyleyeyim. Osmanlı Devleti arşiv imkanları bakımından da dünyada bu kadar zengin geriye arşiv bırakmış bir başka imparatorluk da yoktur. Yani bugün elimizin altında bunların her birisine ait son derece değerli bir malzeme var.
Hocam, bildiğim kadarıyla sizin Sultan Şairler isimli bir çalışmanız da var,
evet.
Öyle değil mi?
Evet.
Neler var bu kitapta?
Bu kitapta hem Osmanlı Hanedanı var, hem Kırım Hanlarının şairliği var, hem Türkmen Hanları var, hem Orta Asya Sultanları var, hem biraz önce bahsettik Babür gibi Hindistan'da yaşayan Türk Hanedanlarının şiirleri var ve Mısır Memlüklülerin şiirlerinden örnekler var. Tabii bizim kitapta birer tadımlık örnek bunlar.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Programımızın
sonuna geldik. Aslında bir iki dakikamız daha var ama Hicaz Mandıra, Sultan Abdülaziz'in bestesini dinleyerek
tamam.
Programımızı sonlandıralım istiyorum. Önce
bence
size çok teşekkür ederek sonra dinleyicilerimize veda etmek istiyorum.
Sevgili
dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamız Türkolog Profesör Doktor Mustafa İsen'de Osmanlı Hanedanı'nda şiir sanatını konuştuk. Sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte, saatlerimiz 15'i gösterdiğinde TRT Memleketim FM'de sizlerle ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda buluşmak istiyoruz. Program yapımcımız Meltem Afşar, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve saygılarla huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Sultan Abdülaziz'in Hicaz Mandırası ile baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.